aklım nereye gidiyor, ellerim nereye? Çiğdem Anat.
Ayrım 4.
Kadın adamı tokatladı. Dükkanları bile olsa bir kaktüs, perdenin arkasından da olsa karşı evlerden yansıyan ışık, çamura bulanmış olsa da yürünen toprak, yalnız olan kişiyi yalnızlar bulutuna götürür. Yalnızlar bulutu bir gemidir. Yol düzü her gün artar, gemi her gün büyütülür. Kambur da olsa, ayak bağı da olsa, pantolonunu toparlayamayan bir hamala yüklenen küfenin ağırlığında da olsa, bir çocuk bir kapıyı aralayabilir. Araladığı kapıdan giren rüzgar, sersemletse de serinletebilir, üşütse de diriltir. Umutlar, özlemler çocuk üzerinde de yeşerebilir. Ben de annemin bir dikenli kaktüsüydüm. Biz de binmiştik yalnızlar gemisine. Sonraları kürek çekerken hep düşündüm. Babalar ölünce karada evlerde otururlar da, babaların yokluğunda gemilere binilip açık denizlere mi çıkılır? Hiç görmediğimiz adalarda demir mi atılır? Dalgalarla fış fış kayıkçı mı oynanır? Yakamozlarla karşılıklı koru mu yapılır? Sonra yalnız babaları gördüm. Geminin öbür yarısında da onların oturduğunu. Tavşan yavrusu kadardım. Babam annemi boşadı. Kreşlerde çocuklara fasulye, mercimek taneleri dağıtılır. Çocukların birbirlerine verip aldıkları bakliyat taneleri paylaşma duygusunu geliştirecek ve onların ileride birer azman tüccara dönüşmesinin yolunu kesecek. Uluslararası kartellerin boyunduruğunda uysal, kabulkar, sessiz hizmetkarlar olmasını sağlayacaktır. Çocuklardan bakliyat tanelerinden kendi evlerini yapmaları, taneleri kendi odalarının renginde boyamaları istenir. Ben de taneleri kırmızı ve siyaha boyadım. Bizim evde kırmızı renk çoktu. Babamın annemin kafasına fırlattığı papucun topuğu, annemin kafasını yarmış, kanlanmıştı. Annem papucu geri fırlattığında papuç duvara çarpmış ve bütün ev sanki kırmızıya bulanmıştı. Bizim evde siyah da çoktu. Babam çoğu gece evde yoktu. Annemle korkardık. Birbirimize sarılıp fazla elektrik parası vermeyelim diye ışıkları söndürüp kulağımız tetikte yatardık. Kulağımız neye karşı tetikteydi? Elimizin kundaklanmasına mı? Kim tarafından? Parasızlık mı? Eziklik mi? Kimdi bu parasızlık ve evsizlik? Niye bizim evi kundaklasınlardı ki? Bizde ne para vardı ne ilaç. Zengin evlere niye gitmiyorlardı? Yoksa büyük beton evler daha mı çok ezerdi onları? Betonu kıramayınca ahşaba mı vurmalıydı? Kendi evleri ahşap değil miydi? Annem perdeleri hep sıkı sıkıya kapatırdı. Günün mavisi bir fırsat yakalayıp bizim eve gelemiyor, elimizin siyahıyla arkadaşlık edemiyordu. Mart aylarında kediler ağlayarak da olsa, haykırarak da olsa eşlerini buluyorlardı. Renklerin Mart ayları, doğusalık günleri, kanama günleri gibi özel günleri yoktu ama bizim evde şu ışık geçirmez perdeler, kırmızı ile siyahı başka renk yokmuşçasına birbirlerine esir etmişlerdi. Boyam işi tamamlandıktan sonra çatısı, pencereleri, kapısı olmayan eğri bir ev yaptım. Babam gün olur masayı devirir, gün olur kapıları çarparak kırardı. Bütün duvarlar, yerler sarsılırdı. Bunca sarsıntıda ev dik duramazdı. Bizim evimiz eğrilmişti, çatımız uçmuştu. Kapalı perdelerden pencerelerimiz çürümüştü. Fasulyelerden, mercimeklerden yaptığım ev bir sergiye konmak evden bile sayılmazdı. Onca uğraştığım, yapımı bütün arkadaşlarımınkinden uzun süren evime kimse bakmadı. Sergide birincilik alan arkadaşımızın gerçek evini görmeye bütün sınıf sergiden sonra götürüldük. Arkadaşımızın evi kalaslarla örülmüştü, badanasızdı. Herkes onunla alay etti. Demek ki rengarenk, sağlam çatılı, büyük pencereli ev buydu. Arkadaşımız, ben bu fasulyelerden, mercimeklerden yaptığım ev gibi bir evimiz olsun istiyorum dedi ve ağlayarak kaçtı. Sonraları var olanı seven kişilerin az olduğunu düşündüm. Arkadaşım kendi tahta evini benimsemiyordu. Kalasların arasından giren hava onu üşütüyor, o da bütün kalasların arasını kapatabilecek kadar çok pencere, yağmur, kar sularını kafasına akıtmayan sağlam bir çatı ve kreşte önüne konulan sulu boyanın her rengini kullanabileceği rengarenk bir ev istiyordu. Herhalde öbür arkadaşları da onun hayal ettiği evi beğeniyorlardı ki, fasulyeden yaptığı evi sergide birinci seçmişler, gerçek eviyle alay etmişlerdi. O arkadaşıma hayranlık duydum. Büyüdükçe olması gerekeni yapmaya çalışan kişilere saygı duydum. Düzeni ilkokulda ense hizasında sıraya sokarak öğretiyorlardı. Ben sırayı bozardım hep, boyum uzundu. Geçtim arkaya, düzeldi sıra. İstiklal marşını ölüm ritminde söylüyordu öndekiler. İstiklal, istiklal diye bağırdım arkadan. Beni koro başkanı yaptılar. İllaki bayrak taşıyacağım dedim. Ciddiyetin eksik dediler. Borazan çalmayı öğrendim ben de. Bugün bile dans eden yalnızca birkaç kişi çıksa da borazanımı öttürüyorum bütün nefesimle. Büyürken kaç kez yuvarlanıp devrildim. Kimi bacağımdan, kimi kolumdan tutup kaldırdı. Kimileri öğretmenlerim, komşu teyzeler, mahalledeki ağabeyler, ablalardı. Sabrına sabrına kar topağına döndüm. Kar topağının beyazlığı göze yansır. Hava yumuşar, yağmur yağar, kar yumağı kararır, çamur yumağına dönüşür, çamur yumağına dönüşmemek için kardan adam olmaya çaba gösterdim. Çocuklar beni sevsin, kömür kovalarından iki kömür tanesi alıp gözlerimi yapsınlar, beni ısıtsınlar istedim. Büyükler beni sevsin, havuçlardan birini yemeyip burnumu yapsınlar istedim. Kardan adam olunca her yeni yılda hediyeler götürecektim onlara. Kardan adam oldum, hediyeler götürdüm onlara. Bir ikisi dışında hediyemi alan çıkmadı. Hediyelerin adı, yüreğim ağzımda, lafını sakınma, soluk üretelim, heyecan yaratalım, yalansız konuşalım, hesapsız yaşayalım ve bunun gibiydi. Kahramanlar. Kahramanlar kaybetmekten hiç korkmayanlardır. Kılıç kuşanmamıştı kahraman dostlar, kalkanları yoktu siper aldıkları. Çıplak bedenleriyle orta yerde duruyorlardı. Hücre evlerde saklanmıyorlardı. Kuşluk vakti bomba imal etmiyorlardı. Kutu köşelerde kod adlı kalaşnikov satıcılarıyla buluşmuyorlardı. Sokak telefonlarını kullanmıyorlardı. Sakal bırakıp, bıyık uzatıp kılık değiştirmiyorlardı. Kara gözlükler hiç takmıyorlardı. Kahramanlar yalnızca konuşuyor, yazıyor, çalışıyorlardı. Yağmur, kenti ıslattığında sokaklara çıkıyorlardı. Toprağa basıyor, derin soluklar alıyor, çamurdan heykeller yapıyorlardı. Renkler karaya çalındı diye kara cübbeler giymiyor, gökkuşağını yakalamak için apartmanların en üst katlarına taşınıyorlardı. Polis asker kordonundaki caddelere gece yarısı fırlayıp çıkıyorlardı. Onları izleyen gözler yalnızca çam kokularını içlerine çektiklerini görüyordu. Karartma günlerinde gaz lambası yakıyorlardı. Çekmecelerine sıra sıra mumlar diziyorlardı. Kahramanlar yılanların, mayınların tam ortasında duruyorlardı. Onların kaçacakları akarsu kenarında taş evleri yoktu. Onların kaçış yolları tutulmuştu. Onlar ya bombaların altında kalacak ya kentin tam ortasında genişleyerek büyüyeceklerdi. Adam kapısı tıklatılarak girilen odadan girdi. Tık tık sesli odaya sahip olmuştu sonunda. Bacaklarının üstünü uzatabileceği masaya oturdu. Karşısına direkt sekreterin çıkacağı telefonu elini dayadı. Bir sigara yaktı. Dumanını kendisini kutlamak için gönderilen çiçeklere savurdu. Telefon çaldı. Sekreteri bir arkadaşının aradığını söyledi. Toplantıdayım dedi, şoförünü çağırttı. Makam arabasının arkasına oturdu. Karısını evden aldı, kokteyle gitti. Birkaç dil bilen karısına kendisini temsil ettirdi. Dün geceye dönüp caddeye çıktıklarında direnişini sürecek afişleriyle karşılaştı. Duvarlara aşık olduğu kadınla yapıştırdığı afişlerden biriydi. Afişlere arkasını döndü, karısına baktı, sarıldı. Gençlik geride kaldı, geleceğimizi düşünmeliyiz dedi. Sigarasını yere attı, çiğnedi. İçkiyi de bırakıyorum dedi. Bir günde gençliğin uzağına düşüvermişti. Sekreter ve şoför gençliği terk etmesine yetmişti. Gençliği terk etmesi için ona ödenen fiyat sekreter ve şofördü. Gençliğin bitmesi eşittir, değiştirme mücadelesinin sona ermesi. Gençliğin bitmesi, direnişimiz sürecek pankartlarının yerine çevremizi koruyalım pankartları asmaktı. Direnişimiz sürecek pankartı taşıyan kadın kendisine arkasını dönen adama X Bey'den söz ediyor. James Bond çantası kendinden önce girdi kapıdan. Kendisiyle ilk karşılaşmamızdı. Merhaba arkadaşlarım dedi bize. Bize hemen de nasıl arkadaşları olarak mal etmişti kendisini. Hoş geldiniz X Bey dedik. X Bey bizim arkadaşımız olamazdı. Gelir gelmez çalıştığımız büyük odadan bizi çıkararak kendi yerleşti. X Bey'i birbirinden ayrılmaz vagonlar gibi izleyen X kare, X küp, X üzeri 4 beylerin gönderdiği çiçekler. Büyük odaya X Bey'in gelmesiyle eş zamanlı girdiler. X Bey, en üzüldüğüm şey paket çiçeğidir, solar gider. Onun için bana saksı çiçeği göndermelerini istedim çocuklardan dedi. Etiketlerini dikkat incelediği saksılardan ve kendisinden başka kimseye yer yoktu odada. Biz 3 kişi tek masalı küçücük odaya taşındık. Telefonlar aralıksız çalıyordu. Bütün hatlardan X Bey aranıyordu. X Bey'i bizim başımıza atayan X üzeri 5 Bey'in eşiydi. Lüks üzeri Beş Bey Türkiye'nin efendisiydi. Efendisinin eşi de hanımefendi diye ün salmıştı. Bizim X Bey hanımefendisinin tazı koleksiyonunun temsilcisiydi. Her an emrimizdeyim sözü X Bey'in masasında altın yaldızlı çerçeveye alınmıştı. X kare, küp, dört, beş beyler kendisini her yerde bulabilmeliydiler. Hanımefendinin günü kava sıcaklığı hakkında bilgi ihtiyacı hızla sağlanmalıydı. Sonra hanımefendinin yakını bakanlar arayabilirdi onu. Bakanlar hava durumuna sürekli bakmak zorundaydılar. Önlemi elden bırakınca yeniden yakalamak güçtü. Borsa oyunundan farklı değildi ülke yönetimi. X Bey'in mutlu bir ev hayatı vardı. Karısı ilk çiçeği yollayandı buraya. Zarif karısı ayrıntılar hiç atlamazdı. Evlerindeki dantel örtülü sehpaları minik minik biblolar süslerdi. X Bey karısıyla konuşurken yüksek yüksek kahkahalar atardı. Sevgilileriyle ise fısıldaşırdı. İkinci gün sevgililerinden birini değil, karısının tavsiye ettiği sekreteri aldı buraya. Sekreter şişko, gözlüklü, yumuşak sesliydi. Bizim her türlü halimizi X Bey'e sözlü, X Bey'in her talimatını bize yazılı iletiyordu. Kadın X Bey'den yazılı söz etti. Yazısını adama faksladı, bir dipnot düştü. Seni oturttukları yer X Bey'in yeri. Sen tazı koleksiyonlusu olmasan da yer aynı yer. X Bey afişleri yırtardı, sen arkanı döndün. Oturulan sandalye hep aynı yerde mi dönüyor, yoksa geçici bir baş dönmesi mi seninki? Kadın anlatıyor. Geçenlerde bulvardan arabayla geçiyordum. Fakülteden tanıdığım bir adamcık, yaya geçidinde karşıya geçmeyi bekliyor, herkesin önünde ve en önde, elinde ilk maaşıyla aldığı ilk mal. James Bond çanta. Adamcık fakültede hiçbir dersi kaçırmazdı. Adamcığın sınav kağıdı, örnek kağıt diye bütün öğrenciler arasında gezdirilirdi. Ders kitaplarının bir kopyası olan bu kağıtlar, onu kitap sayfalarındaki bütün sözcükleri ard arda dizebilen harika papağanlardan biri yaptı. Yeni nesil bu papağanlar, atalarından daha fazla sözcük biliyor. Kafes dışında da uçabiliyorlar. Harika papağan, fakülteyi bitirir bitirmez, bir sekişte ülkenin hal ve gidişatını belirleyen devletin dairesine kondu. Devletin dairesi ona hemen bir kafes odası açtı. Papağana yemini, suyunu verecek bir de sekreter kapatıldı. Papağancık da katılmıştı ülkenin hal ve gidişatını belirleyenlerin arasına. Papağanın da özel mözel hayatı vardı. Tüzel mi tüzel kişiliğinin yanında ceket çıkarılır, kravat gevşetilir, kollar sıvanırdı içkili lokantalarda. Aslında her görüşe açıktı papağan. Herkesi dinler, tevekkülle karşılar, onlarla gülerdi. Hele hele nasıl iş adamı olduklarını taklit edenlere tüyleri kabararak gülerdi. Niye elini başına bacağını vurarak, masalarda trompet çalarak, ayaklarınla masanın altında step dansı yaparak gülüyorsun papa? Sana açılan kafes, kapatılan sekreter, söylenecek sözlerin önceden belirlendiği saatler süren toplantılar, hava değişikliği, sık yolculuklar çok mu komik? Senin annenin yıllarca doğrultamadığı kamburunu devletin dairesinin odacıları, çaycıları doğrulttu. Onlarla aynı hizada durmak ağrına gitti de bir çırpıda vurgun demiş gibi doğrulttun kamburunu. Atalarından istesen de istemesen de farklı olamadın ki. Sekreterlerin öğlen yemeklerinde bir araya geldiklerinde senin için hep şöyle demelerini istedim. Hayatım aynı dede papağan. Bu nedenle az vakit ediyorsun sekreterinle dede papağan gibi. Ağır uçuyorsun bir odadan öbürüne. Ani baş çevirişlerinle kartalın bakışlarını konduruyorsun yapılan işlerin üzerine. O kafesten o bakışlar sorumlu. James Bond çantan devrildi papağan. Nasıl özenle yerleştirmiştin masanın altına, en köşeye, sil aman iyi temizle. İpek mendilin simsiyah oldu işte. Gömleğinin kolları kapkara. Neyse, yıkar, ütüler annen. Bir tanecik papağanı var. Hicaz faslı, küldürü hicazkar makamı şakıdığı her kapıda anlatılan, anasının gözünün nuru papağan. Aylarca incelemiştin James Bond çantaları. En komplike şifresini almıştın sonunda. Ne demişti satıcı? Amerikan malı abi, CIA ajanları bile bunu kullanıyor. Haklısın tabii, devlet sırrı James Bond çantalarda saklanmalı. CIA ajanlarının kullandığı çantalarda. Daha güvenlisi var mı? Mükemmel vatandaş, eskinin aynı yeni nesil papağan. Devlet büyükleri ne kadar gururlansa azdır seninle. Yeni geçidinde durdum. Papoş beni görünce kanatlandı, arabanın içine konuverdi. Papoş da bir heyecan, bir heyecan. Yeni dönmüş askerden, kadın görmüş. Bu gece ölsem seni bırakmam diyor Papoş. Kim öldürecek seni Papoş diyorum. Papoş'un kafası yana düşüyor. Aman pek de mahzun bakıyor. Hani kartal gözler? Kandili de çıkardı karşımda. Yemek yemek şart oldu Papoş'la. Papoş fakültede köşe bucak. Koridor, yemekhane, dershane, çayhane, bahçe kaçardı benden. Bir garın olur seni benimle. Vazgeç benimle geçireceğin gece macerasından diyorum. Satmışım anasını diyor. Analar ne ucuza satılıyor. Alt üstü benimle yenecek yemeği.
Ayrım sonu.